Ayrım 29, Dönüş, Robert Charles Wilson, sayfa 266. Pahalı saatlerin tiktakları. Federal seçimler hızla yaklaşıyordu. Jason bunu bir kalkan olarak kullanma niyetindeydi. Düzelt beni demişti ve bunu yapmak için ısrarcı olduğu bir yol vardı. Alışılmışın dışında bir yoldu. FDA onayı da yoktu fakat uzun ve iyice belgelenmiş bir tarihi olan tedaviydi. Ben bu esnada işbirliği yapsam da yapmasam da bu fırsattan faydalanmak istediğini de açıkça belirtmişti. Molly de Jason'ın elinden önemli olan her şeyi söküp aldığı ve beni de enkazın içinde bıraktığı için yardım etmeyi kabul etti. İşin garip yanı ED'nin bana yıllar önce söylemiş olduğu şeyi düşünüyordum. Senden ona göz kulak olmanı istiyorum. Bir karar vermeden önce iki kere düşünmeni istiyorum. Peki böyle yapıyor muydum? Kasım seçimlerine günler kala Wun Nigowen bizi prosedür ve beraberinde gelen riskler hakkında bilgilendirdi. Wun ile bu görüşmeyi yapmak pek de kolay olmadı. Sorun onu sarmalayan güvenlik ağı değildi ki bu engeli aşmanın yeterince zor olduğunu düşünüyordum. Asıl sorun bal toplayan arılar gibi Wun'un arşivlerinden beslenen analistler ve uzmanlardan oluşan kalabalıktı. Bu saygıdeğer akademisyenler FBI ve ulusal güvenlik tarafından dikkatle incelenmişti. En azından muvakkaten gizlilik yemini etmişlerdi. Wun'un dünyaya getirmiş olduğu engin veri bankaları akıllarını almıştı. Dijital veriler 500 ciltten fazla astronomi, biyoloji, matematik, fizik, tıp, tarih ve teknoloji kitabına denk geliyordu. Bu ciltlerin her biri de 1000 sayfaydı. Çoğu dünya ilminden oldukça ilerideydi. İskenderiye Kütüphanesi'nin bütün içerikleri bir zaman makinesi ile kurtarılabilseydi, anca bunun kadar büyük bir bilimsel avlanma çılgınlığı ortaya çıkabilirdi belki. Bu insanlar bunun resmi olarak duyurulmasından önce işlerini bitirmeleri gerektiği için baskı altındaydılar. Federal hükümet, yabancı hükümetlerin eşit derecede erişim hakkı istemelerinden önce en azından arşivin kabaca bir içerik listesinin oluşmasını istiyordu. Bu arşivlerin çoğu İngilizceye yakın yazılmıştı ama bazıları bilimsel Mars alfabesiyle yazılmıştı. Dışişleri Bakanlığı tehlikeli teknolojilerin kesilip çıkartıldığı veya özet olarak geçildiği sansürlü kopyalar üretmeyi ve dağıtmayı planlıyordu. Orijinalleri son derece gizli olarak kalacaktı. Böylelikle bütün akademisyen grupları Mars metinlerindeki eksiklikleri yorumlayabilen veya açıklayabilen Wun'a olan erişimleri için hem savaşıyor hem de haklarını kıskançlıkla koruyorlardı. Birkaç defa kendilerine ayrılan 15 dakikayı isteyen yüksek enerji fizik grubu veya moleküler biyoloji grubundan olan ve kibarlıklarını çılgınca gösteren kadın ve erkek grubu tarafından kovalanmıştım. Wun arada sırada bu insanlarla beni tanıştırırdı ama hiçbiri de beni gördüklerinde mutlu olmuyorlardı. Wun beni şahsi doktoru olarak seçtiğini duyurduğu zaman tıp bilimlerinin takım lideri neredeyse kalp çarpıntısı geçirecek kadar tribe girmişti. Jace Wun'un politika ve bilim dışındaki dünyalı davranışlarını pekiştirdiği bir sosyalleşme sürecine dahil olduğumu ima ederek akademisyenlerin yüreğine su serpmişti. Ben de tıbbi ilimler liderine onu direkt olarak olaya dahil etmeden Wun'un üzerinde herhangi tıbbi bir tedavi uygulamayacağıma söz verdim. Wun'un yakın çevresine aklını çelerek giren sivil bir fırsatçı olduğum söylentisi araştırma yapan insanlar arasında hızla yayıldı. Wun halka duyurulduktan sonra ödemem bol kepçeden yapılacakmış. Bu söylenti kendiliğinden yapıldı ve aksini iddia etmek için de hiçbir şey yapmadık. İşimize geliyordu. İlaçlara erişim sağlamam düşündüğümden daha kolay oldu. Wun dünyaya geldiğinde yanında Mars ilaçlarının bütün farmakopesisini de getirmişti. Hiçbirinin dünyada eşi benzeri yoktu ve Wun'un iddia ettiğine göre bunlardan herhangi birine bir gün kendini tedavi etmek için ihtiyaç duyabilirmiş. Çıkartma gemisindeki tıbbi malzemelere el konulmuştu. Ancak elçilik statüsü tanınır tanınmaz bu ilaçlar geri getirilmişti. Şüphesiz örnekler devlet tarafından alınmıştı. Ama Wun gelişmiş tasarıma sahip bu materyallerin alelade bir analiz yapılarak amaçlarının belli olamayacağını düşünüyordu. Wun Jason'a sadece küçük şişelerde birkaç ham ilaç verdi. O da yönetici olmanın verdiği ayrıcalığı kullanarak bu ilaçları perihelyondan çıkardı. Wun dozaj, zamanlama, kontraendeksiyonlar ve olası problemler hakkında beni bilgilendirdi. Beraberinde gelen tehlikelerin uzunca listesi karşısında dehşete düşmüştüm. Wun Mars'ta bile dördüncülüğe geçiş sırasındaki ölüm oranının kompleks olarak %1 oranında olduğunu ve Jason'ın EYM'sinin olayı daha da karmaşıklaştırdığını söyledi. Ancak tedavi olmadan Jason'ın hastalığının seyri daha bile kötüye gidecekti. Kaldı ki kabul etsem de etmesem de bunu yapacaktı. Bir bakıma reçeteyi yazan Doktor Wun Nigo-Wen'di, ben değildim. Benim işim sadece prosedürün seyrini denetlemek ve beklenmedik yan etkilerin tedavisini yapmaktı. Bu vicdanımı rahatlatsa da mahkemede savunmasını yapmak zor olurdu. Wun ilacı yazmış olabilir ama Jason'ın vücuduna bu ilacı sokan onun eli değildi. Benim elim olacaktı. Wun Nigo-Wen bizimle olmayacaktı bile. Jace Kasım sonunda ve Aralık başlarında 3 haftalık bir izin ayarlamıştı. O zamana kadar da Wun küresel çapta bir üne sahip olacaktı. İsmi ne kadar alışılmadık olsa da herkes tarafından bilinecek ve Wun Birleşmiş Milletler'e seslenmekle meşgul olacaktı. Ayrıca bir şekilde elleri kana bulanmış olan hükümdarlar, mollalar, başkanlar ve başbakanların misafiri olacaktı. Bu esnada da Jason daha iyi bir sağlığa kavuşmak için terleyip kusuyor olacaktı. Gidecek bir yer lazımdı. Hastalığının göze çarpmadığı, istenmeyen dikkatleri üzerimize çekmeden onu tedavi edebileceğim ama bir terslik olursa da ambulans çağırabileceğimiz kadar medeni bir yere ihtiyacımız vardı. Rahat bir yere, sessiz bir yere. Tam da yerini biliyorum dedi Jason. Neresi? Büyük ev dedi. Ciddi olduğunu anlayana kadar güldüm. Diane Lomax'ın perihelyon ziyaretinden bir hafta sonra aradı. Molly'nin E.D. Lawton'ın ya da kiralık dedektiflerinin ona vaat ettiği şeyi almak için şehirden ayrılışından bir hafta sonra. Pazar, öğleden sonra dairemde yalnız başımaydım. Güneşli bir gündü ama panjurlar kapalı duruyordu. Bütün hafta Wun ve Jace ile yaptığımız gizli eğitimler ve perihelyon kliniğindeki hastalarla olan zamanı dengelemekle geçirdiğim için bu boş hafta sonunu iple çekiyordum. Meşgul olmak faydalıdır diye kendime telkin ettim. Sonuçta meşgulken acıya ve boğucu vicdan azabına göz açtırmayan, sonu gelmez ama idare edilebilir günlük problemlerle dolup taşmış oluyordunuz. Bu da sağlıklıydı. Bu bir başa çıkma süreciydi ya da en azından bir erteleme taktiği. Faydalıydı ama ne yazık ki geçiciydi. Çünkü er ya da geç sesler kayboluyor, kalabalıklar dağılıyor ve sönük lambanın, boş odanın, yapılmamış yatağın olduğu evinize gitmiş oluyordunuz. Çok kötüydü. Ne hissetmem gerektiği konusunda bile emin değildim. Daha ziyade birkaç çelişkili ve uyumsuz acı modlarından hangisine girmem gerektiğini bilmiyordum. Onsuz daha iyi durumdasın demişti Jason birkaç kere. Bu doğru olduğu kadar banaldi de. Onsuz daha iyiydim ama onu anlayabilseydim daha da iyi olacaktım. Molly beni kullanmış mıydı? Yoksa onu kullandığım için beni mi cezalandırmıştı? Soğuk ve belki de biraz yapmacık sevgim bunu duygusuzca ve çıkar amacıyla elinin tersiyle itmesini meşrulaştırıyor muydu? Sonra telefon çaldı ki bu utanç vericiydi çünkü yataktan çarşafları çıkartıp çamaşırhaneye götürmek üzere top haline getiriyordu. Molly'nin kokusunu çıkarmak için bir sürü deterjan ve kızgın su gerekecekti. Böyle bir şeyi yaparken yarıda kalmayı istemezsiniz. Biraz da olsa insana utanmışlık hissi veriyordu. Ancak çalan bir telefona asla bakmadan edemezdim. Telefona baktım.
Tyler dedi dayan, sen misin Ty? Yalnız mısın?
Yalnız olduğumu söyledim.
Güzel, sonunda seni yakaladığıma sevindim. Sana telefon numaramızı değiştirdiğimizi söylemek istiyordum. Listeden çıkartıyoruz ama benimle konuşmak istersin diye.
Özel numarayı söyledi. Ben de elime gelen bir peçetenin üzerine yazdım. Neden telefonunuzu listeden çıkartıyorsunuz?
Simon ve o sadece tek bir statik sabit hatta sahipti. Ama bunun ibadetlerine özgü bir kefaret olduğunu düşündüm. Yün giyip tam tahıl yemek gibi. Bir kere ED'den gelen garip aramalar oluyor. Bir keresinde gece geç saatlerde aradı ve Simon'a nutuk çekmeye başladı. Açıkçası sesi biraz sarhoş gibi geliyordu. ED Simon'dan nefret ediyordu. En başından beri nefret ediyordu. Ama Phoenix'e taşındığımızdan beri ondan bir haber almamıştık. Şimdiye kadar. Sessizlik acı vericiydi ama bu daha da kötüymüş.
Diane'in telefon numarası Molly'nin ev takip programından aşırıp ED'ye söylediği bir başka şey de olabilirdi. Ancak bunu gizlilik yeminimi bozmadan Diane'e açıklayamazdım. Aynı sebepten dolayı Wunnigo Van'den veya buz yiyen replikatörlerden de bahsedemezdim. Ancak ona Jason ile babasının perihelyon kontrolü için bir mücadeleye giriştiklerini ve Jason'ın da bu mücadeleyi kazandığını söyledim. Belki de ED'yi rahatsız eden şey de budur.
Olabilir dedi Diane. Boşandıktan sonra kendini çabuk bıraktı.
Ne boşanması? ED ve Carol'dan mı bahsediyorsun?
Jason sana söylemedi mi? ED Mayıs'tan beri Georgetown'da kiraladığı bir yerde yaşıyor. Pazarlık hala devam ediyor ama görünüşe bakılırsa Carol büyük evle birlikte nafakada alacak. Geri kalan her şey de ED'nin olacak. Boşanmak onun fikriydi. Carol'ın değil ki bu makul görünebilir. Carol yıllardır alkol komasındaydı. Pek annelik yaptığı söylenemez ve ED'ye de pek eşlik yapmış değil.
Bunu onayladığını mı söylüyorsun?
Hiç de bile. ED hakkındaki düşüncelerim değişmedi. Berbat ve ilgisiz bir babaydı. En azından bana karşı. Onu sevmiyorum ve onu sevip sevmediğimde umurunda değildi. Ancak ona Jason'ın duyduğu gibi saygı da duymuyordum. Jason onu endüstrinin devasa kralı, Washington'ın yükselen öncüsü gibi görüyordu.
Öyle değil miydi?
Başarılı ve elinde biraz da koz var ama bu şeyler göreceli Tay. Bu ülkede binlerce ED Lawton var. Babası ve amcası ilk işini finanse etmeseydi ED hiçbir yere gelemezdi ki onlar da bunu vergi indirimi işlevi görmesini istemişlerdir. Başka bir şey olduğunu sanmıyorum. ED işinde iyiydi ve dönü bir fırsat çıkarınca bundan faydalandı. Bu da gerçekten güçlü insanların dikkatini çekmesini sağladı. Ancak büyük abilere göre o hala özünde sonradan görme biriydi. Hiç şu Yale ve Harvard'ın kuru kafa ve kemikler cemiyetiyle ilgili bir muhabbeti olmadı.
Dipnot. Kuru kafa ve kemikler cemiyeti, gizli yapısı ve yüksek profile sahip öğrencileri olan bir öğrenci topluluğu.
Benim için hiç sosyete partileri olmadı. Biz mahallenin fakir çocuklarıydık. Yani hoş bir mahalleydi ama bir eskiden gelen bir varlık var, bir de yeni elde edilen. Biz de kesinlikle yeniydik.
Galiba bahçenin diğer ucundan işler farklı görünüyordu. Carol nasıl dedim?
Carol ilacını hala aynı şişeden alıyor. Senden ne haber? Molly ile aranız nasıl?
Molly gitti dedim.
Hani markete gitti gibi mi yoksa?
Hepten gitti, ayrıldık. Bunu daha şirin söyleyebilecek bir örtmecem yok.
Üzgünüm Tyler.
Sağ ol ama en iyisi oldu. Herkes öyle söylüyor.
Simon'la aramız iyi dedi sormamama rağmen. Şu kilise olayı canını sıkıyor.
Yine mi kilise politikaları?
Ürdün Tapınağı kanun açısından biraz sorun yaşıyor. Bütün detayları bilmiyorum. Biz olaya doğrudan dahil değiliz ama Simon bu duruma çok üzülüyor. İyi olduğuna emin misin? Sesin biraz boğuk geliyor.
Bunu da atlatırım dedim. Seçimden önceki sabah birkaç bavul toparlayıp yeni kıyafetler, bir çift kitap, tıbbi malzeme çantam Jason'ın evine gittim. Ve Virginia seyahatimiz için onu aldım. Jason hala kaliteli arabalara olan bir düşkünlüğü vardı ama göze batmadan seyahat etmemiz gerekiyordu. Bu yüzden onun Porsche'unu değil benim Honda'mı tercih ettik. Bugünlerde eyalet arası yollar Porsche arabalar için güvenli değildi. Garland başkanlığı geliri yarım milyon dolar olanlar için hep iyi günler yaşatmıştı. Geri kalan herkes içinse zor zamanlardı. Bu yola bakınca da anlaşılıyordu. Perakendeci satış marketlerinin yuvarlanan tablosu panolarla kaplı alışveriş merkezlerine dayanmıştı. Tekerleksiz otomobillerde yaşayan insanlar ve bunlarla dolu park alanları, geçimini stakiz ve radar tuzağından sağlayan otoyol kenarındaki kasabalar vardı. Polis tarafından asılan ikaz işaretlerinde şöyle şeyler yazıyordu. Hava kararınca durmayınız veya acil vakalara geri dönüş yapmamız için onaylı 911 çağrısı gerekmektedir.
Otoban korsancılığı küçük araç trafiğini yarıya indirmişti. Giderken yolun çoğunu bazılarının bakımsızlığı dikkat çekici seviyede olan 8 tekerlekli araçların arasında ya da farklı askeri üslere hizmet eden kamuflaj desenli tabur kamyonlarının arasında geçirdik. Ancak bunların hiçbirini konuşmadık, seçimlerden de bahsetmedik. Kaldı ki seçimlerin akıbeti belliydi. Lomax hem iki büyük rakibini hem de üç küçük rakibini sollamıştı. Buz yiyen replikatörler ya da Wun Nigo Wen hakkında konuşmadık. Doğal olarak E.D. Lawton'dan da konuşmadık. Onun yerine eski zamanlardan ve güzel kitaplardan konuştuk. Çoğu zamanda susarak geçirdik. Arabanın ön panel hafızasını Jason'ın sevdiğini bildiğim keskin ve aykırı türden caz ile doldurdum. Charlie Parker, Thelonious Monk, Sonny Rollins. Bu insanlar çok önceden sokaklar ve yıldızlar arasındaki mesafeyi kavramıştı. Gün karardığında arabayı büyük evin önüne çekmiştik. Evden ışıl ışıl ışıklar saçılıyordu. Gökkuşağı renkli gökyüzünün altında büyük pencereler krem rengi kalıyordu. Bu seneki seçim havası soğuktu. Carol Lawton arabayı karşılamak için verandadan indi. Küçük vücudu şal desenli eşarplar ve örülmüş bir süveterle örtülmüştü. Düz ama biraz fazlaca hesaplanmış yürüyüşüne bakılacak olursa neredeyse ayıktı. Jason yolcu koltuğundan yavaşça ve dikkatlice kendini attı. Jace semptomlarının bastırıldığı bir dönemdeydi. Artık semptomları bugünlerde ne kadar bastırılabiliyorsa. Biraz çaba gösterirse normal biri gibi duruyordu. Beni şaşırtan şey büyük eve varır varmaz çaba göstermeyi bırakmasıydı. Giriş salonundan yemek odasına yalpalayarak gitti. Hiçbir hizmetçi yoktu. Carol kendi başımıza olabilelim diye evi birkaç haftalığına ayarlamıştı. Ancak aç gelme ihtimalimize karşı aşçı bir servis tabağı soğuk et ve sebze bırakmıştı. Jason sandalyeye çöküverdi. Ben ve Carol da ona katıldık. Annemin ölümünden beri Carol gözle görülür şekilde yaşlanmıştı. Saçları o kadar inceydi ki kafatasının atları saçının arasından görülebiliyordu. Pembe ve simyan. Koluna girdiğimde ipeğin altında teni yanıyormuşum gibi hissettim. Yanakları çökmüştü. Gözlerinde en azından geçici bir süre içkiyi bırakmış bir sarhoşun kırılganlığı ve ürkek hevesi vardı. Onu görmenin ne kadar güzel olduğunu söylediğimde kederli bir şekilde gülümsedi.
''Teşekkürler Tyler, ne kadar kötü göründüğümü biliyorum. Sunset Bulvarı filmindeki Gloria Swanson gibiyim. Yakın çekim fotoğrafları hazır olduğum pek söylenemez. O yüzden başlatma beni şimdi.''
Ne konuştuğunu anlayamamıştım.
''Neyse idare ediyorum işte, Jason nasıl?''
''Her zamanki gibi.'' dedim.
Kaçamak cevap vermekte de üstüne yok. Ancak biliyorum, yani her şeyi bilmesem de hasta olduğunu biliyorum. Bana anca bu kadarını söyledi. Jason'ın senden onu tedavi etmeni beklediğini biliyorum. Biraz ezber bozan ama etkin bir tedaviymiş.
Kolunu çekti ve gözlerime baktı.
Ona verdiğin ilaç etkin değil mi?
O kadar irkilmiştim ki evet demekten başka bir şey söyleyemedim.
Çünkü bana soru sormayacağıma dair söz verdirtti. Galiba bir sorun çıkmaz. Jason sana güveniyorsa ben de güveniyorum. Yine de sana her baktığımda bahçenin diğer ucunda yaşayan çocuğu görmeden edemiyorum. Ancak şimdi Jason'a bakınca da bir çocuk görüyorum. Kaybolmuş çocukları. Onları nerede kaybettim bilemiyorum.
O gece büyük evdeki bir misafir odasında uyudum. Bu alanda yaşarken sadece koridordan bir anlığına gördüğüm bir odaydı. Zaten gece biraz uyudum, biraz da uyanık kalıp buraya gelerek aldığım hukuki riski kafamda tartmaya çalışarak zamanı geçirdim. Jason Mars ilaçlarını Perihelion kampüsünden kaçırarak hangi kanunları veya protokolleri çiğnediğini tam olarak bilemiyorum. Ama kendimi bir suç ortağı yapmıştım bile. Ertesi sabah Jason Wu'nun verdiği birkaç berrak sıvı tüpünü nerede depolayacağımızı düşünüyordu. Bunlar 4 veya 5 insana yetecek miktardaydı. Dolambaçlı yollarda valizi düşürürüz falan diye açıklamıştı seyahatimizin başında.
Bir arama falan mı olur diyorsun?
Federal memurların biyolojik tehlikelere dayanıklı kıyafetleriyle büyük evin merdivenlerine doluştuğunu hayal ettim.
Tabii ki de hayır ama riske karşı önlem almamızın da bir zararı olmaz. Bana yakından baktı ancak gözleri her birkaç saniyede bir sola doğru titriyordu. Hastalığının başka bir semptomu. Biraz endişeli mi hissediyorsun? Soğutma ihtiyaçları yoksa yedekleri bahçenin diğer ucundaki evde saklayabileceğimizi söyledim. Von termonükleer savaş ortamının olmadığı herhangi bir koşulda ilaçların kimyasal sabitliğini koruyacaklarını söyledi. Fakat büyük ev için çıkan bir arama izninde bütün araziyi arama hakları olur.
Arama izinlerinden anlamam ama saklama yerlerini bilirim.
Göster dedi Jason. Böylece bahçe boyunca ilerledik. Jason arkamda sekerek beni izliyordu. Öğle vakti henüz bitmişti, seçim günüydü. Ancak iki evin ortasındaki çimenli boşlukta vakit herhangi bir sonbahar, herhangi bir yıldı. Ağaçlı arazinin dereyle ayrıldığı yerden bir kuş sesi geldi. Cesurca başlayan ama tekrar gözden geçirilen bir düşünce gibi kaybolan tek bir nota. Ardından annemin evine vardık. Anahtarı çevirdim ve kapıyı derin bir durgunluğa doğru açtım. Ev zaman zaman temizlenip tozu alınsa da annemin ölümünden beri kapalı kalmıştı. Eşyalarını ayarlamak için dönmemiştim. Aileden başka biri yoktu. Carol da binanın değişmesindense aynı kalmasını tercih ediyordu. Fakat zaman burayı terk etmiş değildi. Tam aksine zaman buraya yuva yapmıştı. Zaman buraya kendi eviymiş gibi davranmıştı. Ön odada kapalı kalmışlığın, döşede eşyalardan sızan özün, sarı kağıtların, oturmuş kumaşın kokusu vardı. Carol'ın sonradan söylediğine göre evdeki boruların buz tutmayacağı seviyede kışın evi sıcak tutmuşlar, yazları ise perdeler sıcağa karşı çekilmişti. Soğuk bir gün yaşıyorduk hem içeride hem de dışarıda. Jason kapı eşiğine takıldı, sabahtan beri yürüyüşü kötüleşiyordu. Bu yüzden de içinde ilaçlar, yaklaşık yarım kilo cam ve biyokimyasallar olan deri ve köpük yalıtımlı seyahat çantasını taşımama izin verdi.
O öldüğünden beri buraya ilk gelişim. Onu özlediğimi söylemek aptalca olmaz değil mi dedi utanarak.
Hayır aptalca olmaz.
Bana nazik olduğunu fark ettiğim ilk kişi oydu. Büyük eve nezaketi getiren tek şey Belinda Dupre'ydi.
Onu bodruma açılan küçük kapının olduğu mutfağa getirdim. Lawton arazisine yapılmış bu küçük ev New England'daki kır evlerini andıracak şekilde tasarlanmıştı. Ya da birinin bu tarz ev anlayışına göre. Engebeli ve beton döşemeli bu kilerin tavanı öyle alçaktı ki Jason beni takip etmek için eğilmek zorunda kaldı. Burada boşluk anca bir fırın, termosifon, çamaşır makinesi ve kurutucu alabiliyordu. Hava burada daha bile soğuktu ve maden kokusuna sahip bir nem vardı. Fırının saç levha gövdesinin kenarında kalan ufak alana doğru çömeldim. Profesyonel temizlikçilerin bile alışkanlıkla görmezden geldiği kuydu köşelerden biriydi burası. Jason burada çatlak bir kat alçıpan olduğunu, ufak bir çeviklikle burayı bir levye yardımıyla açıp ahşap dikmeler ve temel duvar arasındaki yalıtımsız boşluğa ulaşabileceğini söyledim.
İlginç dedi Jason. Durduğu yere göre benim ve dinlenmekte olan fırının arasında neredeyse bir metre vardı. Burada ne tutuyordun böyle Tyler? Eski Gent sayılarını mı?
10 yaşımdayken burada bazı oyuncaklarımı saklardım. Birileri çalacak korkusuyla değil, oyuncaklarımın orada saklı olduğunu bilmek ve bunları sadece benim bulabiliyor olmam eğlenceliydi. Sonra zulalamakta olduğum şeyler masumiyetini kaybetti. Birkaç günlük yazma girişimim, Diane'a hiç veremediğim ya da yazmayı bitiremediğim mektuplar ve evet, Jason'a itiraf etmeyecek olsam da sıkıcı internet pornolarının çıktıları. Bütün bu kirli sırlarımdan yıllar önce kurtulmuştum.
El feneri getirsek iyi olurdu dedi Jace. Kafamızın üzerine duran bu tek lamba örümcek ağlarının örülü olduğu bu köşeye yok denecek kadar az bir ışık yansıtıyordu.
Eskiden sigorta kutusunun yanındaki masanın üzerinde bir tane olurdu. Hala vardı. Feneri Jason'ın elinden alabilecek kadar geriledim. Bitmekte olan bir pil takımının zayıf ve solgun ışığını yansıtıyorlardı. Ama fener elimle kontrol etmeme gerek kalmadan alçıpanın gevşek parçasını bulmamı sağladı. Kaldırıp attım ve seyahat çantasını arkasındaki boşluğa kaydırdım. Ardından parçayı alçıpana geri koydum ve görülen çatlaklardaki kireçli tozu fırçaladım.
Ancak geri çekilemeden feneri yere düşürdüm ve fırının arkasındaki örümcekli gölgelerin içine iyice yuvarlandı. Yüzümü ekşittim ve titrek fenere doğru uzandım. Ona dokundum. Başka bir şeye daha dokundum. İçi boş ama elle tutulur bir şeydi, bir kutu. Yakına çektim.
Oradaki işim bitti mi Tay?
Bir saniye dedim. Işığı kutunun üzerine tuttum. Bir ayakkabı kutusuydu. Üzerinde belirsiz bir New Balance logosu olan bir ayakkabı kutusu. Üstünde kalın siyah bir mürekkep ile yazılmış bir yazı vardı. Hatıralar. Okul. Bu annemin yukarıdaki etajerinde duran ve cenazesinden sonra bulamadığım kayıp kutuydu.
Bir sorun mu var diye sordu Jason.
Hayır dedim. Daha sonra bakabilirdim. Kutuyu bulduğum yere ittim ve tozlu alandan emekleyerek çıktım. Ayağa kalktım ve ellerimi birbirine vurarak temizledim.
Galiba buradaki işimiz bitti.
Bunu bana hatırlat dedi Jason. Unutma ihtimalime karşı.
29. ayrımın sonu. Sayfa 275.